Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt Hocam var. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
Hoş bulduk. Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah.
Teşekkür ediyoruz hocam. Hemen gündeme bakalım müsaadenizle. Gündem bir hayli kabarık. Geçen hafta Türkiye ve dünyada medeniyet coğrafyamızda yine önemli gelişmeler vardı. Bunun ekseninde de hiç şüphe yok Türkiye vardı. Öncelikle Türkiye'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatına bakalım. Çünkü Elbap'ta sıcak gelişmeler var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Ve şunları söyledi Elbap'la ilgili. Elbap bizim ve ÖSO tarafından dört bir yanda kuşatılmış durumda. Güçlerimiz ÖSO'yla merkeze inmiş vaziyette diyor Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan. Ve merkeze girilme sebebiyle de DAEŞ güçleri Elbap'ı terk etme içerisine girdi. Bundan sonrası an meselesidir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve planlanan uygulamanın yürütülmekte olduğunu söylüyor. Tabii bundan sonrası için de bir hedef koyuyor. Elbap'ın nihai hedef olmadığını ifade ediyor Cumhurbaşkanı. DAEŞ'in asıl merkezinin Elbap değil Rakka olduğunu söylüyor ve Rakka işaretini veriyor. Şimdi bugün gelen haberlerde de Elbap'ın merkezinin %40'ının kontrol evet. altına alındığı ifade ediliyor. Şimdi Elbap meselesi bir hayli uzamıştı zaten. Ne görüyorsunuz hocam? Elbap'ı almak an meselesi midir gerçekten de?
Şimdi savaşlarda belli cepheler vardır. İşte biz Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesi evet. gibi. Şimdi bu Elbap, bu DAEŞ'le olan mücadelede önemli bir cephe hattıydı. Mesela Cerablus'ta o kadar büyük bir direnç göstermeden geri çekildiler. Ray'de olsun, Dabık'ta olsun. Birkaç böyle bir denemeden sonra, çünkü biz biliyoruz ki DAEŞ'in daha önceki dönemlerdeki taktiği şudur. Karşısındaki gücü alt edemeyeceğini hissettiğinde hemen kıvrak bir manevrayla geri çekiliyorlar. Evet. Daha sonra vurkaç veya intihar saldırısı şeklinde karşı tarafa zayiat verdirme yoluna gidiyorlar idi. Evet. Fakat burada tersine bir şey yapıldı. Hatta Musul operasyonu bile yavaşlatıldı. Gizli bir el tarafından. Evet. Rakka'ya operasyon yapılacaktı. İşte Amerika'nın beslediği, büyüttüğü, bugüne getirdiği o PYD, PKK türevleri nedense bahara bıraktı. Ve o doğudan gelen kapılar sonuna kadar açıldı. Ve Türkiye'yi burada bir test ettiler, sınadılar. Yani evet. Türkiye acaba bütün dünyaya karşı kuru bir blöf mü yapıyor? Gerçekten buna muktedir mi? Ve elhamdülillah, hamdolsun ki bizim özel birliklerimiz, özel kuvvetlerimiz birçok ülkenin, yani buna Amerika, İngiltere gibi dünyanın patronluğunu yapmış ülkelerin çok özel birlikleri de dahil olmak üzere başa çıkamayacağı için yanına işte yerel müttefikler arayıp bula bula da PKK'yı buldukları bir dönemde Türkiye girdi ve adım adım adım adım bugün 2000 kilometre kareye yakın bir alanda kontrolü sağladı. Hem geri hattını sağlam aldı, hem de şu anda Elbap'tan sonra da şunu söyledi. Biz Fırat'ın batısında hiçbir terör unsurunu istemiyoruz. Ve bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu söyledi. Tevafuk oldu. Ben bu hafta sonu memlekete gitmiştim adına. Da bir Tarsus'un bir köyünde bir işimiz vardı. Yol boyu bir portakal bahçesinin kenarında durduk. Orada baktık, Araplar çalışıyorlar. Ve Menbiçlilermiş. Evet. Menbiç bölgesinden gelmişler. Diyorlar ki işte bu Kobani bölgesindeki PKK'lılar geldiler. Biz evimizden, köyümüzden, yurdumuzdan sürdüler. Buralara geldik. Yani demek ki biz o Menbiç operasyonuyla da, ki Menbiç'te yerel unsur olarak Araplar çoğunluktadır. Az miktarda Türkmenler var. Kürtler hemen hemen hiç yoktur orada. Ve dolayısıyla şu anda de facto bir şekilde Amerikalıların da desteğiyle PKK güçleri Menbiç'i işgal etmiş evet. durumda ve bazı bölgelerden de nüfus getirmeye çalışıyor oraya. Türkiye dedi ki Fırat'ın batısında sadece DAEŞ değil PKK ve onun Suriye kolunun uzantılarını istemiyoruz. Her ne kadar onlar Amerikan bayrağı çekseler de evet. bir takım alfabede harf kalmadı isim değiştirseler de buna müsaade edilmeyeceği söylendi. İnşallah bugün güzel bir haber vardı. Bomba yüklü araçlarını bile bırakıp çekilmeye başlamışlar ve kaçmaya başlıyorlar. Çünkü artık Elbab'ı savunamayacaklarını anladılar. Fakat orası öyle bir şey ki rejimin de bir takım hedeflerinin olduğu, Amerika'nın Türkiye'yi burada diz çöktürmek istediği, bir takım o PKK unsurlarının Türkiye'nin enerjisini burada evet. boşa harcamak istediği. Yani herkesin adeta Türkiye'yi bir test ettiği turnusol kağıdı gibi bir noktaydı. Eğer biz işte bundan 10 gün önce 20 gün önce bir şekilde Elbap operasyonunu durdursaydık veya geri çekilmiş olsaydık herkes şunu söyleyecekti. Türkiye'nin artık burada yapacağı çok fazla bir şey yok.
Evet.
Fakat durum tersine olunca CIA başkanı Türkiye'ye geliyor, öbürü Türkiye'ye geliyor. Herkes bir yoğun bir şekilde Türkiye ziyareti hı hı. yapıyor. Ve bunun perde gerisinde ben şöyle yorumluyorum. Ortada bütün dünyayı önce bir korkuttukları bir heyyula bir tehdit vardı. Ve bu tehdidi Türkiye her şeye rağmen yani pilotlarının önemli bir kısmı ihanet etmiş olmasına rağmen emniyet içerisinde istihbaratın büyük bir kısmının adeta tasfiye edilmiş olmasına rağmen yani son çeyrek yüzyılın en zayıf anında yakalandığı bir dönemde bu başarıyı sağlaması bütün Türkiye'nin dost düşman veya dost görünen güçleri tarafından hemen bu başarıya ortak olma operasyonu olarak değerlendiriyorum ben bunu.
Evet.
Yani müttefiklerimiz diye tırnak içerisinde belirttiğim başta Amerika, NATO ve diğerleri. Bundan sonra biz Türkiye'nin yanındayız, Türkiye'nin arkasındayız, hatta Türkiye ile birlikteyiz diyerek evet. Bu operasyonun sanki kendileriyle birlikte yapılıyormuş havasını vermeye çalışıyorlar. Çünkü Batılılar bunu çok severler. Yani evet. hazır başarıya konmayı biz de tarih boyunca cephede kazanıp da masada kaybetmeye alışkın bir toplumunuz. İnşallah bu defa aynısı olmaz.
İnşallah.
Bu gelip gidenlere de o gözle biraz daha dikkatli bakmak gerekir diye düşünüyorum.
Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi Elbap'ta harekat devam ederken maalesef acı haberler de geliyor, şehitler de oluyor. Ama geçen hafta yaşanan bir hadise var ki yeniden mi acaba Rusya ile bir gerilim yaşanacak şeklinde soru işaretleri oluştu ama oluşacak kadar da vardı maalesef. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında Elbap bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu bina Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından kazayen vuruldu. TSK'nın açıklaması bu yöndeydi. Hava harekatında hedef alınan binanın enkazı altında kalan 3 asker şehit oldu. Yine yaralı askerlerimiz de vardı 10 kadar. Şimdi bu haberin ardından TSK açıklama yaptı. Kazayen vuruldu şeklinde. Rusya'dan bir açıklama geldi. Aslında Türk askerleri orada olmamalıydı dedi Rusya.
Evet.
Sonra TSK'dan yeni bir açıklama geldi. Biz askerlerimizin bulunduğu noktayı, koordinatları defaten verdik Rusya'ya ama buna rağmen böyle bir olay yaşandı şeklinde. İşin bir başka ilginç tarafı var hocam. Tam da CIA başkanının Ankara'ya doğru gelişi sırasında yaşanıyor bu hadise. Siz bunun arkasında ne görüyorsunuz? Gerçekten kazayen oluşan bir hadise midir yoksa bir provokasyon ya da bir kışkırtma olabilir mi? Ne dersiniz?
Şimdi bu olay çok boyutlu bir şekilde ele alınıp incelenmesi gereken bir konu. Mesela çok basit oradaki Rus pilotların özensiz, dikkatsiz bir şekilde kazayan yapmış olması muhtemeldir. Çünkü Putin bizzat özür diledi.
Evet.
Tabii siz bu bizim dalgınlığımıza geldi demiyorsunuz da işte bize koordinatlar verilmedi veya işte vesaire vesaire bahaneler. Yani
evet.
böyle bir şey olması muhtemeldir. En ehveni de budur zaten. Olayı bu şekilde yorumlamak. Ancak biraz daha işin detayına baktığımızda görüyoruz ki şu anda Elbap'tan Daş unsurları çekilmeye başlarken güneyden Elbap'ın Halep kısmında kalan birçok köy rejim güçleri tarafından ele geçirildi ve Elbap'ın da o kenar mahallelerine kadar geldiler. Yani ilk defa şimdi ÖSO ve Türk özel birlikleriyle Esed ve Suriye rejimi yüz yüze gelme arefesinde. Burada Suriye Rusya'nın kazaen diye söylediği ama gerçekte şunu ima etmiş de olabilir. Biliyorsunuz Suriye hava sahası Rusya'nın kontrolünde şu anda. Hı hı. Yani siz Elbap'ta durmayıp da Halep'e doğru hareket etmeye kalkarsanız bakın tepenizde biz varız. Hı. Mesajını da alabilirsiniz buradan. Yani dediğim gibi birincisi gerçekten çok basit, özensizlikten kaynaklanan bir kaza olabilir, dikkatsizlikten. İkincisi, Rusya'nın artık duracağınız yeri bilin, daha güneye inerseniz bu tür yanlışlıklar biraz daha hızlı olmaya, fazla olmaya başlar mesajı olabilir. Bir diğer konu, Rusya'nın biz yanlışlıkla veya bilerek veyahut da işte FETÖ'cü subayların ihaneti olarak Rus uçağını düşürdük. Evet. Yani bu kaza süsü verilerek o düşen Rus uçağının
intikamı.
Bir intikamı olmuş olabilir. Yani burada çok bilinmeyenli bir denklem var. Evet. Ama gerçek olan şu ki bizim askerlerimizin bulunduğu o noktanın koordinatları başta Rusya olmak üzere NATO ve uluslararası güçler tarafından, müttefik güçler tarafından biliniyor. Çünkü bu bilgi paylaşımı yapılmasa siz öyle bir sahadasınız ki bir bağımsız ülke var. Fakat bu ülkenin ordusu, askeri birlikleri ülkenin sadece küçük bir kısmına hükmedebiliyor.
Evet.
Ve çeşit çeşit unsurlar ülkenin belirli bölgelerini ellerinde tutuyorlar. Bir de işte NATO ve müttefikleri, Rusya ayrı bir konu, Türkiye karadan girmiş. Çok bilinmeyenli denklemin olduğu bu bölgede eğer siz bu tür yol kazalarına uğramak istemiyorsanız birliklerinizin olduğu yerin bu hava unsurlarına bildirerek bu tür kazaların olmasını engellemiş oluyorsunuz. Çünkü Elbap dediğiniz yerde bir şehrin içerisinde bir mahallede siz varsınız, diğer mahallede DAEŞ unsurları. Siz bu koordinatları vermezseniz olur ama onun için bu koordinatlar paylaşılıyor. Bunu da bilmekte fayda var.
Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Değerli dinleyenler, kısa aranın ardından hemen burada olacağız tekrar ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli dinleyenler, aranın ardından yeniden birlikteyiz. Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam Elbap'ta yaşanan Rusya ile aramızda geçen kazaen yaşandığı söylenen o hadisenin nasıl vuku bulduğunu anlattınız araya gitmeden önce. Tam bu noktada yine dikkat çeken bir nokta var ki bu saldırı, bu olay yaşanırken CIA Başkanı da Türkiye'ye geliyordu. Geçen hafta CIA Başkanı Pompeo hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü, Başbakan'la görüştü ve MİT müsteşarıyla görüşmelerde bulundu. Masada DAEŞ'te mücadele, Suriye'deki son durum gibi başlıklar vardı. Elbap'da yaşanan o acı olay acaba CIA Başkanlığı'nın gelişiyle ilgili olabilir mi? Bir, ikincisi CIA Başkanlığı'nın ziyaretini nasıl yorumlarsınız? Hemen ilk ziyaretini Türkiye'ye yapıyor. FETÖ'yle mücadele ya da FETÖ'nün iadesi gerçekleşir mi? Masada şüphesiz bunlar da vardı. Neler söylersiniz?
Evet, Irak'ta, Suriye'de şu anda yaşana gelen kaos, karmaşa ve iç savaşın ana müsebbiplerinden birinin istihbarat örgütleri olduğunu ve artık önce vekalet savaşları olarak başlattıkları, daha sonra da bodoslama birçok ülkenin içine daldığı bir adeta kaynayan kazan yakın coğrafyamız. Şimdi Rusya ile Amerika ilişkileri Doğu Avrupa'da, Baltık'ta bir takım, Kırım'da bir takım problemler yaşanıyor. Suriye'de bu kozun değişik bir versiyonda paylaşılması önümüzdeki günlerde vuku bulabilir. Ancak ben bu ziyareti temel olarak şu şekilde değerlendiriyorum. Trump'ın iş başına gelmesinden sonra bütün dünya tarafından tıpkı Erdoğan'a yapılan bir benzeri bir karalama kampanyası söz konusu oldu. Şimdi Türkiye'ye de hadi ne duruyorsun adeta Erdoğan sen işte bu İslam karşıtı söylemlere niye cevap vermiyorsun hadi der gibi süfle verenler de çıktı. Ancak Türkiye'deki mevcut siyasi idareciler Trump'a bir kredi açtılar. Yani başkan seçilmesinden koltuğa oturuncaya ve o gün koltuğa oturmasından bugüne kadar negatif benim bildiğim AK Parti hükümetinden, Cumhurbaşkanlığından yani hükümet ve Cumhurbaşkanlığı makamından böyle dişe dokunur bir onları kırıcı bir beyanat olmadı. Şimdi buradaki işin bam teli şu. Türkiye artık bu Elbap hadisesini muhtemelen halletti. Ve bundan sonraki süreçte bizim işte Fırat'ın batısında kalan bir Membiç bölgesi var. Bir de hemen bu Kilis'in, Antep'in, Hatay'ın, o yani Türkiye'nin içerisinde Kama gibi sokulan o, Aziz'in batısında kalan bölgedeki Afrin. Buralardan da PKK unsurlarını Türkiye temizleyeceğini söylüyor. Fakat buralar adeta küvezde, steril bir ortamda bir şey yetiştirilir gibi bizzat önceki Obama yönetimi tarafından palazlandırılıp bugüne getirildi. Şimdi Türkiye oraya bir operasyona başlamadan Trump yönetimiyle belli mutabakatlar kurmak istiyor. Şimdi Türkiye'nin tezi baştan beri güvenli bölgeler oluşturmaktı. Trump da güvenli bölgeler oluşturmak istiyor. İşte parasını da Suudi Arabistan'dan, Körfez ülkelerinden alacağım diyor. İşte Meksika'ya da duvar çekip oradan alacağım diyor. Şimdi Türkiye özellikle bu istihbarat kaynakları vasıtasıyla önce bu işin mutfakta kotarılarak ne demek istiyorsunuz diyor adeta Türkiye, Amerika'ya. Siz güvenli bölgeden kastınız ne? Yani her ikimiz de güvenli bölge istiyoruz Türkiye'nin güney hattı boyunca. Fakat Türkiye'nin tezi şu. Hiçbir terör örgütünün barınmadığı bir güvenli bölgeden bahsediyoruz biz ve PKK'yı da bu unsurlardan biri olarak görüyoruz. Ama Obama yönetimi PKK'yı terör örgütü görmüyordu. Yani Türkiye'yi PKK'sı terör örgütü ama diyordu. PYD,
bizim diğer müttefikimiz diyordu.
Şimdi YPG müttefikimiz diyordu. İşte Türkiye o bölgelere operasyona başlamadan yeni Amerikan yönetimiyle bir mutabakat sağlamak istiyor. Böyle olursa işler çok daha kolay olacağı benziyor. Çünkü Türkiye olarak bizim hedefimiz üzüm yevmek. Yani istiyoruz ki 900 kilometre civarında Irak Suriye sınırımız var. 300 küsur kilometre Irak sınırımız var. Bunları topladığımızda 1200 kilometreyi geçen ve adeta her noktasında işte siyasi otorite boşluğundan kaynaklanan aklınıza gelebilecek normal bir terör örgütü olarak sınıflandırıyorsunuz da mesela DAEŞ diyorsunuz. DAEŞ'in içerisinde bile onlarca fraksiyonlar var. Birazcık o işin içine girenler. Mesela biz ÖSO diyoruz. ÖSO'nun içerisinde de onlarca farklı türevleri var. Bu nedenle siz böyle kimin elinin kimin cebinde olduğu bilinmeyen bir bölgede yaşıyorsunuz ve sınırlarınızı güvenli yapmak zorundasınız. Ve ülkeye de bir şekilde kontrolsüz olarak 3 milyona yakın mülteci almışsınız. İşte Türkiye artık şunu gördü. Bu mültecilerle uzun vade nasıl yaşayacak? Batı kabul etmiyor. Bu 3 milyon mülteciyi finansal olarak yardım edeceğiz dedi. 6 milyar euro vereceğim dedi. Yan çizdi Avrupa Birliği. Birleşmiş Milletler'in gönderdiği para, yani Anadolu deyimiyle devede kulak bir miktar. Evet. Türkiye'nin harcamaları yanısında. Ama tekrar bugünkü, dünkü yaşadığım örneği söylüyorum. Yani siz Membiç'i o terör örgütlerinden temizlerseniz, o Membiç'ten kalkıp, hı hı, işte Adana'nın, Ceyhan'ın, Tarsus'un köylerinde, o meyve bahçelerinde çalışan, yazın işte amelelik, ırgatlık yapan o insanlar gidip kendi köyünde, kendi tarlasının bağını, bahçesini ekmiş olacak. Böylece kendiliğinden bu mültecilerin bir kısmı,
evet,
topraklarına dönmüş olacaklar. Ve Türkiye aynı zamanda o bölge halkından oluşan güvenlik güçleri, ki Cerablus'ta bunun örneğini gördük. Evet. İşte asayiş birlikleri, polis teşkilatı, askeri bir takım teşkilatlanmaları teşkil ediyor. Ve böylece de hem oradaki yönetimin kendi ayakları üzerinde durmasını ve bir taraftan da Türkiye'deki bu nüfus mülteci fazlalığının bir kısmını oraya kaydırmayı, daha sonra da bir sonraki aşama olarak da mülteci kampları da yavaş, evet, yavaş, mesela Cerablus'dan daha güneye, Membiç bölgesine, tabi Elbaba kadar olan o coğrafyada çok daha elverişli alanlar vardır ve insanlar kendi köylerinde, kendi topraklarında yaşamayı tercih ederler diye düşünüyorum. Bunun için de bu operasyonlar devam edecektir. Eğer Türkiye Amerika ile anlaşabilirse Rakka'ya da.
Evet.
Yalnız o Tel Abyad üzerinden muhtemelen gidilir Rakka'ya. Bu eskiden bu üç kanton ilan etmişti bu YPG'liler, PYD'liler. En doğuda işte Cezire, ortada Kobani, en batıda da Afrin. O Cezire ile Kobani arasında kalan bizim Ceylanpınar, Akçakale ilçesinin hemen güneyinde kalan, yani Tel Abyad bölgesinin tamamı Arap'tır.
Evet.
Ceylanpınar da Arap'tır. O bölgeyi de bu YPG güçleri şu anda işgal etmiş durumda. İşte o hat üzerinden Rakka haritadan bakılırsa oldukça yakın bir bölgedir. Eğer Türkiye Amerika ile belli bir mutabakata varırsa, ki şu andaki söylemler ona doğru gittiğini gösteriyor. Önce bu Rakka, arkasından da Irak'ın,
evet,
o dağlık bölgeye çöreklenen Şengal bölgesindeki o PKK unsurlarında temizlenmesi herhalde planlanıyordur diye düşünüyorum.
Evet. Hocam, son olarak bu bölümü kapatmadan önce Obama Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini de değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bu görüşmeyi nasıl buldunuz? Açıklanan veriler çerçevesinde neler söyleyeceksiniz?
Şimdi Trump'ın daha önce bir Avustralya devlet başkanıyla bir konuşması vardı.
Evet.
Sinirleniyor ve telefonu yüzüne kapatıyor.
Evet.
Yani Trump böyle bir insan. Hiçbir diplomatik kural ve kaideye göre değil. Yani bir holdingin evet, patronunun işte genel müdürlerine, müdürlerine, personeline muamelesi biçiminde, işte dünya imparatorluğu olarak düşünüyor. Bu imparatorluğun payitahtında Amerika olarak görüyor ve diğer, evet, ülkelere, diğer devlet başkanlarına da bu şekilde davranabileceğini ifade ediyor. Yani Obama Amerika için bir talihsizlik diyelim. Her, evet, ne kadar barış ödülü alıp da savaşların bu kadar olduğu, bu kadar kan döküldüğü bir dünyada Trump şöyle şanslı, Obama'yla kıyaslandığında ben Tayyip Erdoğan'ın da iktidara gelişini ona benzetiyorum. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye, ne, başkanlığına seçildiğinde Nurettin Sözen o kadar kötü bir yönetim ortaya sergilemişti, devletti, ki, evet, yani yolsuzluktan çöp dağlarına kadar siz küçücük bir şey yapsanız artık insanlar bunu kabul etmeye hazırdı.
Evet.
2001 krizinde de insanlar bir dilim ekmeğe muhtaç olmuştu. Herkes, evet, işini, aşını kaybetmişti.
AK Parti yani işte, gelmişti. Evet, evet.
Ondan sonra yani çok aç olan bir insana normal bir yemeği beğendirebilirsiniz ama tok insana yemek beğendirmek zordur derler. Evet. İşte Trump da Obama döneminde o kadar çok kötü yönetildi ki Amerika ve dünyadaki Amerikan imajı o kadar çok yıpratıldı ki yani Trump'ın çok fazla bir şey yapmasına gerek yok. Yani bu nedenle bizi ilgilendiren yanı
FETÖ'nün iadesi mesela.
Mert ve cesur olması. FETÖ konusunda da eğer bir söz verirse sözünü tutacağı konusunda beklentiler var. Ancak bir de şu var. Yani Trump Obama'dan farklı ama siz şimdi Amerikan devleti olarak bir proje yürütmüşsünüz. 40 yıl boyunca bu projeye yatırım yapmışsınız. Dünyada 160 kadar ülkede bu proje okulu açmışsınız ve bu okuldaki işte birçok İngilizce öğretmeni de sizin istihbarat elemanınız olarak faydalanıyor ve çark size
işliyor.
Şimdi sadece konjonktür değiştir diye bu çarkı da herhalde
kesip atmazlar
diye, yani bu Amerika'nın âli menfaati için FETÖ çok daha ileriki yıllarda kullanışlı bir aygıt gibi gözüküyor. Bunun için de yani Obama kadar olmasa da Trump da bir şekilde bunları kollayacak gibi gözüküyor.
Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü nokta diyelim. Değerli dinleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın akabinde kaldığımız yerden ikinci bölümümüzde Medeniyet Coğrafyamız programına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Hocam diğer gelişmelerle devam edelim. Şimdi MİT Müsteşarı Hakan Fidan Almanya'ya gidecek ve Alman İstihbarat Başkanı'yla bir görüşme gerçekleştirecek ki geçen haftalarda Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye gelmişti ve orada istihbaratın karşılıklı olarak çalışması kararı alınmıştı. Şimdi bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? MİT Müsteşarı'nın Almanya'da neler söyleyecek olmasını dilersiniz ya da?
Şimdi Almanya'nın son dönemlerde yapmış olduğu çok belirgin bir hasımlık söz konusu. Evet. Şöyle ki PKK, DHKPC ve son dönemde de FETÖ'cüler Almanya'da çok rahat kendilerine barınabilme, yaşayabilme ortamları bulurken veyahut da işte terörist olarak isimlendirilen, nitelendirilen birçok örgütün Almanya'da hücreleri nedense Alman istihbaratının çok fazla dikkatini çekmez iken Türk Diyanetinin çalışmalarını Almanya çok ciddi bir mercek altına almış durumda ve hatta geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir haberdi. İşte bir kaç tane imamın casusluk yaptığını ifade ediyor Alman istihbaratı. Türk Diyaneti de bunların görevini sonlandırıyor. Fakat diyorlar ki pardon, burada bir yanlışlık oldu gibisinden. Bugün de ayrı bir haber söz konusuydu. Yani Türkiye muhtemelen bu Hakan Fidan'ın Almanya ziyareti sırasında dosyalarla gidiyordu. Yani eğer Almanya'daki 3 milyon civarındaki Türk ve 5 milyonu aşan bir Müslüman toplulukla sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmak istiyorsa orada en köklü kurumlardan biri Diyanet'tir. İşte Milli Görüş Teşkilatı'nın kurumları vardır. Ve bunların hiçbir zamanda teröre, ne bileyim asayişi bozacak herhangi bir olaya başka ülkelerde ve Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da müsaade etmeyen. Çünkü onların manifestosu, felsefesi buna müsait değildir. Fakat Almanya her nedense en radikal aşırı terör örgütlerinin eylemlerini göremiyor veya görmüyor, tırnak içerisinde söyleyelim. Ama Türkiye Diyanetinin oradaki Müslüman gençlere veya unsurlara yönelik faaliyetlerini ki tamamen dini ve ahlaki bir takım faaliyetleri terör kapsamına almaya çalışıyor ki bu da ilişkileri o negatif yönde etkileyen bir konudur. Sanırım Türkiye bu konuda dosyayla girmiştir. Onları hı hı. bilgilendiriyordur. Çünkü Türkiye ile Almanya'nın tıpkı Rusya ile olduğu gibi çok çok iç içe geçmiş ekonomik, kültürel, ticari evet. bağları vardır. Yani bunu bir çırpıda koparıp atmak da her iki ülkenin de işine gelmez açıkçası. Evet.
Almanya demişken Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı da belli oldu hocam. Eski Dışişleri Bakanı Steinmeier Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ne dersiniz Almanya için şimdi, Steinmeier?
Dünyada Çin'le birlikte en çok ihracat yapan ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan bir ülkenin Cumhurbaşkanı seçiliyor. Ama dünya gündemine bakın çok da fazla evet. yer bulmuyor. Fakat Türkiye'de bir referandum kararının alınması bile evet. işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın onaylaması, 16 Nisan'ın belirlenmesi bile dünyada daha çok haberdir belki. Evet. Ve bizim referandum oylamasının sonucunun çok daha heyecanla bekleneceği hı hı. konusunda hiç şüpheniz olmasın. Bu evet. nedenle Türkiye'nin buradaki farkını fark etmeniz açısından önemli olarak görüyorum.
Evet.
Gerçi Almanya'da parlamenter sistem Türkiye'dekinden farklı olarak daha oturmuş şekilde orada hı hı. federal bir yapı vardır. Evet. Başbakanlar etkindir. Cumhurbaşkanı da semboliktir.
Evet. Seçim demişken bir seçim de dün Türkmenistan'da yaşandı. Ve mevcut devlet başkanı Berdim Muhamedov yeniden devlet başkanı seçildi. %97.69'luk bir oy oranıyla resmi olmayan sonuçlara göre tabii. Ne dersiniz? %97.96 i̇şte, ya da 69.
Her evet. şey ortada. Türkmenistan'da, Özbekistan'da maalesef bu Orta Asya'daki evet. Türkiye Cumhuriyetler'de Sovyetlerin dağılmasından sonra bizim anladığımız manada demokrasi, insan hakları ve benzeri çok hı hı. Partili hayata geçme pek mümkün olmadı. Muhalif hareketler de terörize edilerek bastırıldı.
Evet.
Tıpkı Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte Kazım Karabekir Paşa'nın işte Mustafa Kemal'e suikast yapma bahanesiyle derdest edilmesi ve benzeri hı hı. konularda olduğu gibi işte oralarda da muhalifler evet. bir şekilde saf dışı bırakılınca iktidardakiler %90 küsurlarla seçimleri kazanıp ömür boyu
koltuklarını
koruyorlar. Evet. Daha önceki işte Sefer Murat Türkmenbaşı Niyazov evet. ölünceye kadar iktidardaydı. Sanırım bu da o şekilde bir takım uygulamalar yapıyor. Ancak Türkmenistan çok devasa doğalgaz kaynaklarına hı hı. sahip olan bir ülke olmasına rağmen Türkiye'de bile Türkmenistan'dan işçi olarak gelen insanlar vardır. Hı. Bu da yani sevgili dinleyicilerimiz dikkatine sunuyorum. Yani Katar'dan sonra evet. en zengin Katar, İran'la birlikte en zengin bizim coğrafyamızın, İslam coğrafyasının doğalgaz rezervine sahip olan bir ülke. Zaten 5 milyonun altında bir nüfusu var ama Türkiye'ye adamış işçi olarak geliyor.
Evet. Peki hocam, geçen hafta yine önemli bir ziyaret vardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres yeni seçildi malumunuz ve Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Başbakanla, Cumhurbaşkanıyla görüşmeler yaptı ve Guterres Türk halkının cömertliğini gördüm dedi. Suriyeli mültecilere sınırlarını evlerini açtılar. Bu cömertlik karşılıksız kalmamalı çağrısında bulundu. Bu çağrı cevap bulur mu, ne dersiniz?
Şimdi Batılılar Türkiye'ye geldiklerinde hakikaten bizim ikramlarımız, cömertliğimiz hı hı. karşısında kulağımıza hoş gelecek sözleri söylüyorlar da Türkiye'den gidince onu pek hatırlamıyorlar.
Unutuyorlar hemen.
Birleşmiş Milletler'le ilgili şu anda en ciddi konuların başında Kıbrıs dosyası geliyor.
Evet.
Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de Basra Körfezi'nde olduğu gibi çok zengin doğalgaz rezervleri keşfedildi. Fakat bu rezervlerin paylaşımı hı hı. konusunda Avrupa Birliği de Rum tarafıyla birlikte o bizim o Karpaz dediğimiz adanın doğuya doğru parmak şeklinde uzanan yerinden bir pay istiyorlar. İşte harita tadilatı istiyorlar ki o işte Kıbrıs'la Lübnan, Suriye arasındaki bölgede hak sahibi olabilmek açısından Kıbrıs konusu başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Türkiye'den bir işi beklentisi var ki geliyorlar. Öyle onlar nezaket ziyareti hmm. değildir. O mülteciler konusu işin salçası sosu gibi.
Evet, ilginç.
Evet.
Peki Bir başka ziyarete değinelim madem. Bu kez Türkiye'den bir başka ülkeye, İsrail'e bir ziyaret gerçekleşti. 7 yıl aradan sonra üst düzey bir ziyaret, bir bakan ziyareti. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı bir fuar için İsrail'deydi. Ama ilginç bir şey yaşandı tabii. Tam bu sırada İsrail Gazze'ye saldırdı ve 2 kişi vefat etti, 5 kişi yaralandı. Bu ziyareti 7 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyareti Türkiye-İsrail açısından nasıl değerlendirirsiniz? Bir de tam bu sırada İsrail'in bu provokasyonunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir mesaj mı?
İsrail devleti kurulduğu günden bu yana ne zaman savaş yapacağına, ne zaman ateşkes ilan edeceğine ve ne zaman masayı devireceğine hep kendisi karar vermiştir. Bunda da dünyadaki ve bölgedeki konjonktürü çok iyi takip ederek yapmıştır bunu. Şu anda bakıyorsunuz bu Suriye-Irak meselesinden dolayı İslam coğrafyası ve Araplar tamamen darmadağınlık vaziyette. Herkes birbirinin kuyusunu kazar durumda. Öyle olunca da İsrail, Türkiye ona çok böyle direkt bodoslana cevap verip dünya kamuoyunda zor durumda kalmasına sebep oluyordu. İşte Türkiye ile de bir takım mutabakatlar sağlanınca işte Kültür Bakanı da ziyaretini fırsat bilip sadece Gazze'yi bombardımanla kalmadı. Ezan yasağı tasarısını onayladı. Ve İsrail'in tipik yapıp ettiklerine örnek olması açısından söylüyorum bunu. İlk tasarı şöyle, onaylanan tasarı. Gece 11 ile sabah 7 arasında insanların işte istirahat anlarında rahatsız olmaması açısından diyorsun ya 11'den sonra da zaten ezan okunmuyor. Buradaki hedef şu, önce sabah ezanıyla başlıyor.
Evet, bir adım atıyor önce.
Sana sabah ezanını okutmuyor. Sesini kısıyor. Buradaki tepkiyi bir
ölçüyor.
Yani Filistinlilerin tepkisine kadar, bölgedeki Arap ülkelerinin tepkisine kadar, İslam dünyasının tepkisi, Batı dünyasının tepkisi. Buna göre diğer dört vakitin sesini ne kadar kısacağına veya kısmayacağına karar veriyor.
Evet.
Yani İsrail'in bu tipik bir özelliğidir. Yani yapıp etmek istediği bir şeyi %100 tamamen değil de ucundan bir uygulamasını yaparak test ediyor. Ve şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı en sert bir şekilde ve en kararlı bir şekilde bu konuda beyanatlar vermesi lazım. Yani kendisi bir din devleti olan İsrail'in dini inançlara karşı bu kadar aymazlığının kabul edilemeyeceği belirtilmeli. Kültür Bakanlığı'nın oraya ziyareti konusunda da Türkiye malumunuz son dönemlerde Yunanistan'ın da bu Kardak adalarını bahane edip hem askerlerimizi teslim etmemesi hem de bir takım efelenmelere girmesinden Türkiye şu mesajı anladı. Yani bizi birileri çevremizdeki bütün ülkelerle kapıştırmaya çalışıyor. Yani gücümüzü dağıtma açısından. Mesela akıllı devletler ise tarihte bu hep böyle olmuştur. Yani Türkiye diyelim ki Osmanlı zamanında işte Karamanoğlu Beyliği ile daha sonra İran'la anlaşmalar yaptıktan sonra batıya seferlere çıkmışlardır. Dolayısıyla siz aynı anda bütün cephede enerjinizi harcamaya kalkarsanız bu işin sonunda evdeki bulgurdan olmak da var. Bu nedenle Türkiye bu konjektürde en azından bu İsrail'in o dünya medyasındaki ve dünya derin mahfillerindeki etkisini bildiği için şerrinden emin olma babından bir iyi niyet jesti yapmaya çalışıyor ama İsrail de bunu tersinden okuyor. Tam denk gelmişken yani bazı hesapları bu arada kapatalım diyor. İşte şu anda az önce belirttiğiniz konuların olması gibi.
Evet.
Konumuz çok, biraz hızlı gidelim isterseniz.
Evet. Son olarak da Azerbaycan-Ermenistan hattında yine bir gerilim var. Dün bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bugün de Azerbaycan ordusu Ermeni keşif ve sabotaj timini imha etmiş. Orada neler oluyor hocam?
Oradaki hadise şu, 1991 yılında Azerbaycan ve Ermenistan bağımsız olduktan hemen sonra Ermeni birlikleri Rusların desteğiyle Dağlık Karabağ bölgesinde Ruslar Azerbaycan'a ait toprakların %20'sini işgal ettiler. Dağlık Karabağ bir enklav konumunda, yani Ermenistan'a bağlı özerk bir bölgeyken Ermenistan'la direkt birleştirildi. O günden bugüne Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak istiyor. Fakat Ermenistan'a ise Rusya tam destek veriyor. Karşılıklı yoklamalar çekilerek bu devam ediyor. Ancak Azerbaycan nüfus olarak, ekonomi olarak ve siyaset olarak her geçen gün bir 10 yıl öncesine, 20 yıl öncesine göre çok daha güçlü ve dikkat edilirse haberde de imha edildi deniyor. Yani artık Azerbaycan 90'lı yılların Azerbaycan'ı değil, güçlü bir silahlı gücü var ve Ermenistan'dan da bunu müzakere yoluyla veya gerekirse zorla da işgal edilmiş topraklarını bir gün alacaktır. Yani bu çatışmalar bunun ilerideki istikbaldeki bir takım kapışmanın öncü replikleridir diye düşünüyorum.
Peki hocam, kısa kısa haber başlıklarına böyle göz attık. Asıl bu bölümün konusuna geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün itibarıyla Körfez turuna çıktı ve bu turun ilk durağı olan şu sıralarda Bahreyn'de, daha sonra Suudi Arabistan'a geçecek. Ondan sonra son durak olan Katar'da ikili temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu Körfez turunun önemi nedir? Neden Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir dönemde bu ülkeleri ziyaret ediyor? Bu ülkelerin önemi nedir hocam? Buradan devam edelim, buyurun.
Şimdi Türkiye geçtiğimiz günlerde bir varlık fonu kurdu.
Evet.
Malumunuz işte 160 milyar dolar mı ne yapıyor? Bütün kamu bankaları, Türk Hava Yolları vesaire. Ama Körfez'deki bir Kuveyt'in, bir Katar'ın veyahut da Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın onun gibi birkaç tane varlık fonu var. Ve her biri de 500 milyar doların üzerinde. Evet. Yani bunlar kullanılabilir keş paraya hükmedebilen ülkelerdir. Ancak ziyaretin bu 6 Körfez işbirliği ülkesi vardır malumunuz. Suudi Arabistan bunun lokomotifidir. İşte Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar ve Bahreyn.
Evet.
Fakat bunlar geleneksel olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin çizmiş olduğu rotadan çok fazla çıkmayan ülkelerdir. Fakat bu Kral Selman döneminde Türkiye ile çok yakın ilişkiler oldu. Gidiş gelişler oldu, yatırımlar oldu. Ve aynı zamanda Katar'ı da bunun içine dahil edebiliriz. Bahreyn ise problemli bir ülke. Bahreyn ada ülkesi. Evet. Sadece bir köprüyle Suudi Arabistan'a bağlantısı sağlandı. Nüfusunun ekserisi Şiilerden oluşuyor. Ve İran orayı sürekli karıştırmaya çalışıyor. Ve Suudi Arabistan'ın ise orada önemli bir etkisi var. Ve Suudi Arabistan'ın yardımı, desteğiyle oradaki kraliyet ailesi Sünni diyelim. Yani Şii değil. Bu nedenle de nüfus çoğunluğu Şiilerden oluşan, yönetici tabakasının ise Suudi Arabistan'ın da desteklediği bir Sünni hanedanlık var. Ve bu üç ülke İngiltere, Amerika'ya olandan daha çok son dönemde Türkiye ile olan ilişkiler biraz daha sıcak noktaya ulaştı. Ve görünür veya görünmez yollarla finansman akışı söz konusu Türkiye'ye ve Türkiye'nin tam da nakit ve ekonominin dönmesi için gerekli olan bu can suyu niteliğindeki sermaye eksiğini karşılama konusunda, çünkü el birliği etmişçesine Standard & Poor's olsun, diğer Fitch ve benzeri kurumlar ard arda, yani Yunanistan, İtalya, İspanya batmış durumda. Onların puanlarında bir şey yok. Bizim puanımızı habire indirip duruyorlar.
Evet.
Buradan şunu söylüyorlar. Yani Türkiye'ye para yatırmayın. Varsa Türkiye'den sermayeniz çıkıp gidin. Yani bunun sonucunda işsizlik olsun. Halk arasında memnuniyetsizlik olsun ve benzeri. Yani ellerinden gelen arkalarına koymuyorlar. Şimdi siz bu durumda Tayyip Erdoğan'ın önümüzde geçtiğimiz haftalarda 3 Afrika ülkesine olan gezisini ben özetle şöyle ifade ediyorum. O pazar bulma gezisiydi. Evet. Çünkü siz ürettiğiniz bir malı satacaksınız ki çarklar dönsün. Bu 3 ülkeyi kapsayan gezinin ana teması ise
kaynak bir bulma.
Sıcak para. Evet. 2 bu ülkelerde devasa ihaleler oluyor. Mesela 500 milyon dolarlık, 1 milyar dolarlık ihaleler oluyor ve siz Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Enerji Bakanlığı gibi büyük siyasi erklerinizle orayı ziyaret edip o firmalara kefil olduğunuzda siz biraz daha tercih ediliyorsunuz. Mesela Katar'da geçtiğimiz dönemlerde bir metro inşaatı olmuştu. Yani milyar dolarlık inşaatlar bunlar. Ne oluyor? Türk firması alırsa işçiyi de buradan götürüyor. Malzemeyi de buradan götürüyor. Oradan elde edilen kaynak tekrar ülkenize geliyor. Transfer ediliyor. Bu da ülkenizin hem istihdamına, çünkü Türkiye'de en büyük problemlerden biri gençlerin iş bulma sorunu, hem istihdamına hem de sıcak kaynak bulmasına sebep oluyor. Bir de bu ülkeler İran'dan çok tedirginler, muzdaripler. Eskiden sırtlarını Amerika'ya yaslıyorlardı. Amerika'nın da son dönemlerde, işte Obama zamanında İran'la olan
sıcak ilişkileri,
Amerika'da çıkan bir takım yasal değişikliklerle, çok sudan sebeplerle körfez sermayesini, işte terörle irtibatı var bahanesiyle el koyma, mal varlığını dondurma gibi tehlikelerin de olmasıyla birlikte Türkiye onlara işte gelin, burası sizin için güvenli bir liman. İsterseniz gayrimenkul satın alabilirsiniz, isterseniz yatırım yapabilirsiniz, isterseniz paranızı burada koruyabilirsiniz ve benzeri konularda, yani Cumhurbaşkanlığı düzeyinde en üst perdeden onlara verilen bir güvencedir diye düşünüyorum ve olması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü yani bir yerde eğitimli potansiyel bir genç nüfus var ve taşı sıksa suyunu çıkaracak bir gençliğimiz var. Hakikaten de biz, yani Orta Doğu coğrafyasında bir Araplara göre, diyelim ki diğer halklara göre çok daha mahir, elinden iş gelen, kafası çalışan insanlar bunlar. Ve siz o sermaye ile bu birikimi harmanladığınızda inşallah çok güzel, yani bu coğrafyanın insanları için ve onların geleceğinin hayrına adımlar atılacağı kanaatindeyim. Ve bunun için de siyasi önderlerin gidip bu şekilde ilişkilerini geliştirmesinde fayda vardır.
Evet. Evet hocam, bundan sonraki durağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Bahreyn'in ardından oraya geçecek. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde neler öngörüyorsunuz gelecekte? Nerelere ulaşır bu sıcak, şu andaki sıcak ilişki?
Suudi Arabistan özellikle Kral Selman'ın başa geçmesinden bu yana Türkiye ile olan ilişkileri her geçen gün ivme kazanıyor. Bunun da sadece dostluk ve kültürel alanda değil, ekonomik olarak da bunu görüyoruz. Bir de Yemen'de Suudi Arabistan'ın bu Husilerle ve İran destekli bir takım paramiliter güçlerle başının derde girmesi, Mısır yönetimine milyarlarca dolar yardım edip Sisi'ye, arkasından da Sisi'den beklediği bir takım karşılığı görememesi sebebiyle aslında Suudi yönetimi coğrafyada kendiyle birlikte olabilecek yegane müttefik olarak kala kala Türkiye kaldı. Türkiye'de bu konuda onu yalnız bırakmayarak işte bu ziyaretler çerçevesinde yapılıyor. Ve Suudi Arabistan yine müteahhitlik hizmetleri bakımından çok mümbit bir ülke. Yani milyarlarca dolarlık ihaleler her daim
devam ediyor.
Devam ede geliyor. Bu nedenle de yani bizim firmaların o bölgelere perspektiflerini çevirmesi ve biz mesela şu anda Suudi Arabistan'dan çok fazla enerji ithalatı yapmıyoruz. Çünkü boru hatları nedeniyle biz işte Rusya, İran üzerinden doğal gazımızı alıyoruz. Petrolümüzü yine çok çeşitli kaynaklardan alıyoruz. Yani Suudi Arabistan sanılanın aksine Türkiye'ye çok fazla petrol ihraç eden bir ülke değil. Yani o daha çok Japonya, Uzak Doğu pazarına yönlendiriyor. Ancak bizim çok farklı alanlarda ticari anlaşmalarımız var ve bir de geleceğin dünyasında ortak olarak hareket edebileceğimiz bir müttefiğimiz. Evet. Onun için de Türkiye'nin de telkinleriyle İhvan hareketinin şeytanlaştırılması, düşmanlaştırılması, terörize edilmesi bir nebze olsun Suudi Arabistan'da şu anda törpülenmiş durumda. Hı hı. Ancak bu sefer de Batı'da bunlar terör örgütü listesine girmeye çalışıyor. Fakat Suudi Arabistan ve Katar'la ilgili bu kadar müsbet şeyler söylerken Birleşik Arap Emirlikleri'ni burada bir kenara bırakmamız gerekiyor. O hala sanki Britanya Yarımadası'nda evet. yaşayan bir devletmiş gibi bir tepki veriyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri değil de Birleşik Krallığın sanki Orta Doğu'daki temsilcisiymiş gibi. Bu yönüyle de
orayı ayırıyoruz.
Tutmamız gerekiyor. Umman ise zaten coğrafyanın çok fazla şeyine karışmayan bir konumu söz konusu. İşte demek ki Kuveyt'le Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda biraz daha bize mesafeli duran ülkeler.
Hı hı. Evet, peki. Katar'la tamamlayacak bu Körfez turunu Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte Katar'da, onu da belirtelim.
Biliyorsunuz evet. İslam dünyasında ve dünyada kişi başına düşen milli geliri 100 evet. bin doların üzerinde en zengin ülke konumunda. Çok fazla petrolü yok. Onun zenginliği de doğal gazdan geliyor. İşte Türkiye'de doğal gaz ithal eden bir ülke. Müteahhitlik yapan bir ülke. Yani biz onlardan sermaye transferi beklerken onlara da her türlü imar ve inşaat faaliyetlerine destek oluyoruz.
Evet hocam. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerlendirmeleriniz için, programımıza katkılarınız için. Evet değerli dinleyenler, geçen hafta medeniyet coğrafyamızda olup bitenleri Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla değerlendirmeye çalıştık. Haftaya yeni konularla tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.